Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraati ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba aleykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Wa asa وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَدَقَ اللّٰهُ الْعَل۪يُّ الْعَظ۪يمُ.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16 Tir 1400 Hicri Kameri 26 Zilkade 1442 ve miladi 7 Temmuz 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberlere ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Umut Işığı, Amerika'nın Afganistan'daki cinayetleri ve Kur'an'ı Kur'an'dan Öğrenelim adlı programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayını. Ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler.
Garib Abadi, İran'da silisit uranyum yakıtının üretimine başlandığını söyledi. İran'ın Türkiye Büyükelçisi, İçişleri Bakan Yardımcısı ile sınır ve güvenlik işbirliğine görüştü. Devlet Bahçeli, Amerika'nın iddialarının Türkiye'yi karalama girişimi olduğunu söyledi. Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi. Lübnan Başbakanı, Lübnan'da birkaç gün içinde sosyal patlama yaşanabileceği uyarısında bulundu. Estonya Konsolosu, St. Petersburg'da gizli bilgiler aldığı esnada gözaltına alındı. Şimdi haberler.
İran'da Moskova Büyükelçisi, İran'da 18 Haziran'da düzenlenen Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanan İbrahim Reis'in Rusya Cumhurbaşkanı'nın tebrik mesajını yazarak cevap verdiğini söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Kazım Celali, dün Rusya Devlet Başkanı Özel Yardımcısı Andrei Forsenko ile görüşmesinde kendisine İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Reis'in Vladimir Putin'in tebrik mesajına yazarak cevap verdi. Celali, İran'daki yeni cumhurbaşkanlığı döneminin İran ve Rusya arasındaki ikili işbirliğinde yeni bir büyüme ve kalkınma dönemi olmasını umduğunu dile getirdi. İran'ın Rusya Büyükelçisi, Rusya'ya giriş yasaklarının ardından İranlı öğrenci ve iş adamlarının sorunlarını da gündeme getirdi ve çözüm çağrısında bulundu. Rusya Cumhurbaşkanı özel temsilcisi, karmaşık bir küresel durumda İran-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesini kaçırılmaz bir gereklilik olarak nitelendirdi ve şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin dayanıklı, istikrarı ve bağımsızlığının birçok ülke için bir model olduğuna kesinlikle inanıyorum. İran dünyanın en bağımsız ülkelerinden biri dedi. Vladimir Putin 13. İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı zaferden dolayı Seyyid İbrahim Reis'i tebrik eden ilk yabancı yetkili oldu.
İran Dışişleri Bakanlığı bir Rus uçağının düşmesi ve 28 kişinin ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade 28 yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiği bir Rus uçağının düşmesi sebebiyle Rus hükümetine, halkına ve ölenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Dün Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 28 kişinin bulunduğu bir uçak kayboldu. Palanlar köyünün 4 kilometre uzağında bir enkaz tespit edilirken düşen uçakta kurtulanın olmadığı belirtildi. AN-26 tipi Rus uçağı inişe hazırlanırken hava trafik kontrol merkeziyle temasını kaybetti. Kurtarma ekipleri havalimanına inişe geçtiği esnada uçağın bir tepeye çarparak düştüğünü belirledi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazem Garibabadi, nükleer teknolojinin gelişmiş bir türü olan silisit uranyum yakıtının üretimine başladıklarını bildirdi. İran resmi ajansı İRNA'nın bildirdiğine göre, Garibabadi gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın uranyum metali üretmeye başlaması ile ilgili bilgi verdi. Garibabadi, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun Tahran'daki reaktörde kullanılmak üzere silisit uranyum yakıtının üretimine başlayacağı ile ilgili planını 9 gün önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bildirdiğini ve bu programın zaman kaybedilmeden hayata geçirildiğini ifade etti. Silisit uranyum yakıtının modern bir nükleer yakıt türü olduğunu ve sayılı ülkelerin bu teknolojiye sahip bulunduğunu belirten Garibabadi, bununla ilgili ARG çalışmalarının 3 ay önce doğal uranyum ile başladığını ve gelinen aşamada %20 zenginleştirilmiş uranyum ile silisit uranyum yakıtının üretimine başlandığını belirtti. Kazım Garibabadi, İran'da silisit uranyum yakıtının üretilmesiyle ilgili haberlerin yayınlanmasının ardından şunları kaydetti. Silisit yakıt teknolojisi yalnızca birkaç ülkede bulunan modern bir nükleer yakıt türüdür. Reuters'in aktardığına göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı birkaç saat önce İran Atom Enerjisi Ajansı'na Tahran'ın araştırma reaktörünü beslemek için %20 zenginleştirilmiş metal uranyum üretmeyi planladığını bildirdi.
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni destekleyen dostluk grubu, İran İslam Cumhuriyeti'ne dahil olmak üzere 18 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla Birleşmiş Milletler'in 75. yıl dönümü vesilesiyle varlığını duyurdu. İran Ajansı'na göre bu grubun varlığını duyurmak için toplantı dün üye devletlerin daimi temsilcileri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Genel Kurul Başkanı ve ülkelerin diğer daimi temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Bu grupta İran'ın yanı sıra Çin, Rusya, Venezuela, Küba, Beyaz Rusya, Nikaragua, Suriye, Bolivya, Cezayir, Angola, Filistin, Kamboçya, Kuzey Kore, Ekvator Gine ve Eritre bulunuyor. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi Zehra Erşadi, uluslararası ilişkilerde tek taraflılığın artmasına, tek taraflı yaptırımların uygulanmasına, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ilkelerinin tekrar tekrar ihlal edilmesine ve bazı ülkeler tarafından siyasi hedeflere ulaşmak için Birleşmiş Milletler mekanizmalarının kötüye kullanılmasına atıfta bulunarak, şöyle dedi, Birleşmiş Milletler Bildirgesi'ni destekleyen bir dostluk grubunun oluşturulması zamanında yapılmış bir girişimdir. Erşadi toplantıda her zaman Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nin ilkelerinin ihlallerinin mağduru olan bağımsız ülkeler şimdi bu dostluk grubu aracılığıyla Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nin savunulmasına öncülük ediyorlar dedi.
İran diplomatik heyeti Astana görüşmelerine katılmak üzere Kazakistan'ın başkentine gitti. Fars Haber Ajansı'na göre dün İran diplomatik heyeti Suriye'deki Astana süreci görüşmelerini sürdürmek için Kazakistan'ın Nursultan şehrine gitti. İran diplomatik heyetine İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Asker Hacı başkanlık ediyor. 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Nursultan şehri, Rusya, İran ve Türkiye arasında Suriye hükümeti ve Suriye muhalefetini temsil eden heyetlerin katılacağı 16. Suriye Astana Uluslararası Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Milletler, Ürdün, Lübnan ve Irak'tan temsilciler de gözlemci olarak katılacak. Müzakereciler Suriye'deki durumu, Suriye'ye uluslararası insani yardımı, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi'nin yeniden başlaması olasılığını ve mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin de araması dahil olmak üzere güven artırıcı önlemleri ele alacaklar.
Tahran'daki Yemen Büyükelçisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin mazlum Yemen halkın yanında duran tek ülke olduğunu söyledi. İbrahim Muhammed Eldeylemi dün Press TV'ye verdiği özel röportajda İran'ın mazlum Yemen halkı ve hükümetine verdiği tam desteğe atıfta bulunarak, İran İslam Cumhuriyeti Yemen halkının yanında duran tek ülke derken, Yemen halkına yönelik baskıcı yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Tahran'daki Yemen Büyükelçisi, Suudi Saldırgan Koalisyonu'nun Yemen'deki cinayetlerine de değinerek, Suudiler ve müttefikleri Yemen'in mazlum halkına saldırılar ve baskılarla Yemen halkının iradesini yok etmeye çalışıyorlar ama asla başaramayacaklar dedi. Deylemi, Yemen halkının saldırganlığa boyun eğmeyeceğini vurgulayarak Yemen halkı ve ordusunun son yıllarda gücünü arttırdığını ve işgalin sonuna kadar saldırganlarla savaşacağını söyledi.
İran'ın Türkiye Büyükelçisi ve Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı, iki ülke arasında sınır ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesinin yanı sıra uyuşturucu ve terörle mücadeleyi görüşmek üzere bir araya geldi. Fars Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmen, dün Twitter'de İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak şunları kaydetti. Görüşmede sınır işbirliği, narkotik ve terörle mücadele ve güvenlik işbirliğinin ele alındığı bildirildi. Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de söz konusu görüşmede iki ülke arasında özellikle güvenlik alanındaki işbirliğinin ele alındığını bildirdi. İran, Afganistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarından Türkiye'nin Antalya kentinde katıldığı yakın tarihli bir üçlü toplantıda üç ülke Dışişleri Bakanı, üç ülkenin Afgan barış sürecine ve bölgedeki terörle mücadeleye aktif katılımına vurgu yaptılar.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerika'nın Türkiye'nin çocuk asker kullandığını yazan Dışişleri raporuna tepki gösterdi. Bahçeli konuyla ilgili şöyle dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın açıkladığı insan ticaret raporu kendi içinde tenakuzlarla doludur. Ülkemiz suçlanmaktadır. Çocukların silahlandırılması konusunda Türkiye'nin kötülenmesi skandal bir saptırmadır. Çocukları terör eylemlerine kullanan PKK-YPG'ye destek veren Amerika'nın Türkiye'ye karalama teşebbüsü beyhude bir çabadır. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın numune de olsa terör örgütüne atıf yapmaması çirkefliktir. PKK, YPG'yi kollayan ülkenin nesine güveneceğiz? Bugün dünyada çocuklar ölüyorsa faili Amerika'dır. Birleşmiş Milletler raporu dehşet verici tespitleri ihtiva etmiştir. 19.300 çocuk ağır ihlallere uğramıştır. Çocuklar felaketi yaşamıştır. Bu genel sekretere tavsiyemiz, görevini insanlık onuruna uygun şekilde gerçekleştirmesidir. Çocuklar ölmesin, bebekler öksüz ve yetim kalmasın.
Türk savaş uçakları Kuzey Irak'ta PKK mevzilerine yönelik operasyonlarına yeniden başladı. Teslim Haber Ajansı'na göre Milli Savunma Bakanlığı, Türk savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde iki terör örgütü üyesini öldürdüğünü ve operasyonlara devam ettiğini bildirdi. Türk askeri operasyonları son iki yılda Kuzey Irak'ta göz alıcı şekilde arttı. Bu durum Bağdat hükümetinin hoşnutsuzluğuna yol açarken Irak'ta yetkililer defalarca bütün saldırıları kınadı ve uluslararası topluma şikayet ettiler.
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonuyla Türkiye'ye götürülen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın iadesi için Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'a nota verdi. Kırgız Dışişleri'ne yapılan açıklamaya göre Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Kaparov'un talimatıyla bakanlığa davet edildi. Kırgız tarafının Büyükelçi Doğan'a uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını ihlal eden bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirttiğini aktaran bakanlık, Türkiye'ye inandığı iade etme, inandığa yönelik olarak şiddet içeren ve küçük düşürücü eylemlerde bulunmama çağrısı yaptı. 1995 yılında Kırgızistan'a yerleşen Orhan İnandı, 2010 yılında Kırgızistan vatandaşlığına geçti. İnandı 2017 yılına kadar FETÖ'nün Kırgızistan sorumlusu olarak görev yaptı.
Irak Kürt bölgesindeki Erbil Havalimanı'nda bir Amerikan askeri üssüne bu sabah roketli saldırı düzenlendi. Irak'tan Sabirin News kanalı Erbil Havalimanı'ndaki Amerikan askeri üssüne en az 20 roket atıldığını bildirdi.
Hamas, Filistin yönetiminin Batı Şeria'daki Filistinli protestoculara yönelik baskısını kınadı. Hamas hareketi dün yaptığı açıklamada Filistinli gazeteci Ala El Rimavi'nin ölümünden Filistin yönetimi ve Filistin hükümeti başkanı Mahmud Abbas'ı suçladı. Batı Şeria'da son günlerde protestoları bastırmak için çok sayıda Filistinli aktivist ve gazeteci tutuklandı.
Lübnan'ın geçici başbakanı Hasan Diab, derin bir ekonomik kriz yaşayan ülkede sosyal bir patlamaya birkaç gün uzaklıkta bulundukları konusunda uyarıda bulunarak uluslararası toplumu yardıma çağırdı. Geçici başbakanı Hasan Diab, dün yaptığı açıklamada Lübnan'ın sosyal bir patlamaya birkaç gün uzaklıkta olduğu konusunda uyarıda bulunurken, uluslararası toplumu derin bir ekonomik kriz içindeki ülkeyi kurtarmaya çağırdı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF dün yaptığı açıklamada Sudan'daki çocukların korkunç durumu konusunda uyarıda bulundu. UNICEF'in Sudan temsilci yardımcısı Seci Abdullah, şu anda ülkede 5 yaş altı yaklaşık 3 milyon çocuğun yetersiz beslenmeden acı çektiğini belirterek bu çocuklardan 570 bininin içler acısı durumda olduğunu söyledi.
Afganistan Dışişleri Bakanı Taliban'ın Kuzeydoğu'dan batıya tırmanışını gerekçe göstererek savaşın eyalet başkentlerine yayılma olasılığını dışlamadı. İrna'ya göre Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar, komşu ülkeler ve bölge hükümetleri büyükelçileriyle yaptığı toplantıda Afgan hükümeti tarafından bu şehirlerin planlı tahliyesi nedeniyle bugüne dek 80'den fazla kasabanın Taliban tarafından ele geçirildiğini söyledi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi Estonya Konsolosu Mart Laten'in gizli nitelikteki materyalleri aldığı sırada suçüstü yakalandığını belirtti. Federal Güvenlik Servisi açıklamasında Estonyalı diplomat Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte, St. Petersburg'da bir Rus vatandaştan gizli nitelikteki materyalleri almaya çalıştığı sırada güvenlik servis tarafından suçüstü yakalandığı ifadesine yer verildi.
Ve son haberimiz, petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ile diğer ham petrol üreticisi ülkelerin petrol arzını artırma konusunda uzlaşma sağlayamaması üzerine ham petrol fiyatları 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz 3. Uluslararası Amerikan İnsan Hakları Konferansı etrafında. İnsan hakları, insanın zati ve fıtri olarak yararlandığı en temel haklardandır. Ancak insan hakları bayrakları olduğunu düşünen ve iddia eden Amerika, pratikte en büyük insan hakları ihlalcilerindendir. Bu gerçeklerin bir bölümü, cumartesi akşamı İran'ın Kutsal Kum kentte düzenlenen 3. Uluslararası Amerikan İnsan Hakları Konferansı'nda tartışıldı. Bu günübirlik konferansta üniversite hocaları, İlmi havzasının tanınmış isimleri, Amerika'nın tarih boyunca işlediği cinayetleri ve reva gördüğü zulümleri, yeni İslami medeniyetin gerçekleştirilmesi gibi konuları tartıştılar. Acaba Amerika'nın dünya genelinde işlediği cinayetlerin ne önemi vardır? İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin eserlerini koruma ve yayma bürosu temsilcisi Muhsin Pakay'ın bu hususta Amerika'nın cinayetlerinin ifşa olmasının bu ülkenin çöküşüyle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek şöyle bir hatırlatmada bulundu. İslam İnkılabı liderinin Amerikan İnsan Hakları Haftası'nda Amerika'nın cinayetlerine dikkat edilmesi talebi propagandif ve dönemsel bir talep değil. İslam İnkılabı sisteminin stratejik bir hedefidir. Muhsin Pakay'ın Amerika'nın günümüzde dünyadaki popülaritesini kaybettiğini, imajını düzeltmeye çalıştığını ancak bunu yapmak için dünya kamuoyunu da yanına alması gerektiğini hatırlattı. Bu yüzden Amerika'nın dünya genelindeki insan hakları ihlalleri ifşa olunursa Amerika bunu yapamayacak ve kamuoyu nezdindeki popülaritesini de kaybedecektir. Irak'ta ve Afganistan'da çocukların ve kadınların katledilmesi, Al-Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerini kurarak bölgeyi güvensiz hale getirmesi, münafıklar terör örgütü ve benzer terör çeteleri ve örgütlerin desteklemesi, İran yolcu uçağının vurulması ve de Saddam rejimine kimyasal silahlar vermesi Amerika'nın insanlığa karşı cinayetlerinin sadece bir bölümüdür.
Amerika insanların katliam edilmesi ve savaş cinayetlerinin gerçekleşmesinde en önemli ve en büyük rolü oynamıştır. Gerçekte Amerikan devlet adamlarının insan hakları olarak adlandırdıkları şey askeri ve diplomatik cinayetlerden başka bir şey değildir. Suriye, Afganistan ve Irak gibi ülkelere yönelik saldırılar ve insanların katliam edilmesi, İran dahil olmak üzere birçok ülkeye karşı maksimum yaptırımlar, ve ekonomik terörizmin uygulanması Amerikan cinayetlerinin ufak bir köşesidir. Günümüzde dünya üzerinde tanınan teröristlerin çoğu Amerika ve kim Avrupa ülkeleri desteği altında faaliyet gösteriyorlar. Ancak yargılamak yerine Batı propagandası yardımıyla sahte bir şekilde siyasi aktivist ve muhalefet olarak tanıtılıyorlar. Amerika'nın insanlık dışı eylemlerinin sicili Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atması, Afganistan ve Irak'ı işgal etmesi, Cani İsrail rejimini desteklemesi ve Yemenli kadın ve çocukları öldürmek için Suudi Arabistan'a silah satması ve kanlı cinayetler gibi suçlarla doludur. En son da Amerika içerisinde ayrımcılığa ve adaletsizliğe karşı protestoculara baskı uygulamak bu sicilin baş tacıdır. Gerçek şu ki, Diğer uluslara dayatmalarda bulunmak Amerikan hegemonik sisteminin en önemli felsefesidir. Bunu akılda tutarak Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkelere terörist güçler gönderiyor. Bunun sonuçları Irak ve Afganistan'da görülüp yargılanabilir. Son 10 yılların tecrübesi Amerika'nın bölgedeki müdahaleci varlığının hedeflerinden birinin de dayatma aracı sağlamak istediğini gösteriyor. İslam karşıtlığını yoğunlaştırmak ve asil İslam'ın da fikirlerinin altında yatan insani ve toplumsal değerlerin devre dışı bırakmak Amerika'nın başka hedeflerindendir. Bu gerçekte göz önüne alındığında bir yandan İslam medeniyetinin fikirlerini açıklamak ve teşvik etmek, diğer yandan da Batı liberal demokratik sisteminin gerçek insan hakları düşmanı duasını ortaya çıkarmak, İnsan hakları göstergelerini belirlemede stratejik olarak önemli olan iki kilit bileşenidir. Bu açıdan bakıldığında bu tür konferansların da bilimsel ve profesyonel bir bakış açısı ile düzenlenmesi, insan haklarının gelişmesi ve ilerlemesinin önünü açacağı ve aynı zamanda seçkinler ve düşünürler için gerçekleri ifade etme fırsatı verici ve Amerikan tek taraflarına karşı ilerici İslami görüşler geliştirme fırsatı sunacağı söylenebilir. Ancak unutulmamalıdır ki Amerika ve insan hakları ihlalleri ile ilgili uzun uzadıya konuşmalar da yapılmalıdır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz 30'u aşkın ülkenin Amerika'daki mülteciler hususunda kaygılarını belirtmesi etrafında. İran, Rusya, Venezuela, Kuzey Kore, Belarus, Çin ve Suriye dahil 30'u aşkın ülke sanal olarak düzenlenen 47. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi oturumunda ortak bir bildiri yayınlayarak Amerika'daki mülteci kampları ve merkezlerindeki insan hakları ihlalleriyle ilgili derin endişelerini belirttiler ve bu sorunun çözülmesi için acil icraatın yerine getirilmesine vurgu yaptılar. Bu ülkeler Amerika'nın insan haklarını diğer ülkeler müdahale etmek için araç olarak kullanması yerine kendi sınırları içerisindeki insan hakları ihlallerine odaklanması gerektiğini vurguladılar. Bu oturum Birleşmiş Milletler üye ülkelerinin daimi elçilerinin katılımı, sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Yüksek Komiserinin de katılımıyla düzenlendi. Çin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi bu oturumda mültecilerin güvenlik, haysiyet ve onur, insan hakları ve temel özgürlük haklarının kesin girişimler ile korunması gerektiğini belirtti. Rusya, Kuzey Kore, Belarus, İran, Suriye, Nikaragua temsilcileri Amerika'da mültecileri başına buyruk bir şekilde tutuklama süreçlerini durdurmasını ve çocukları ebeveynlerinden ayırmamasını istediler. Uzun yıllardır insan hakları öncüsü olduğunu iddia eden Amerika şimdi de dünya genelinde en büyük insan hakları ihlalcilerinden sayılıyor. Bu bağlamda Amerika'nın en büyük insan hakları ihlallerinden biri de ülkenin güney sınırlarına gelen mültecilere insanlık dışı muamelesidir. Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı makamları geçen yılın Ekim ayına itibaren şimdiye dek 1 milyonu aşkın mültecinin yasa dışı bir şekilde Meksika sınırından Amerika'ya geçiş yaparken tutuklandığını bildirdiler.
Eski Amerikan Başkanı Donald Trump da mültecilerin ülkesine girmesine sert bir şekilde karşı olan isimlerden biriydi. Trump, Amerika'nın güneyinde sınır duvarının örülmesi sürecini başlatarak Latin Amerika ülkelerinden Amerika'ya mülteci akımını durdurmak istemiştir. Trump, sıfır tolerans siyasi izleyerek 2018 yılında yasa dışı mültecilerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılması talimatını çıkardı. Böylece iç ve dış siyasette başına buyruk bir bildiri olduğunu ispatlamasının yanı sıra insani ve ahlaki açıdan da zafiyetler yaşadığını, insan haklarına ve etik kurallara da hiç inanmadığını gösterdi. Trump bu süreci başlatsa da ondan önceki başkan Barack Obama dünyada Amerika'nın imajının bozulması korkusu ile bu hususa hiç yanaşmamıştı. Buna rağmen bu siyasetin izlenmesinden kısa bir süre sonra iç ve dış protestolar ve eleştiriler sonucu Trump da bu siyasetinden geri adım atmak zorunda kaldı. Trump bu kez de çocukları ayırmak yerine aileleri toplu halde tutuklayacaklarını belirtti. Ancak çocukların ailelerinden ayrılması siyasetinin uygulandığı süreçte birçok çocuk hala ailelerini bulamamıştır. Buna rağmen 30'a aşkın ülkenin de Amerika'da mültecilerin durumunu eleştirmesi ve kınaması, Biden hükümetinin de hala mültecilere kötü davrandığını ve insani kriterleri de ayakları altına aldığını gösteriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16 Tir 1400, Hicri Kameri 26 Zilkade 1442 ve Miladi 7 Temmuz 2021 Çarşamba. ...99 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Tir 1301'de İran önde gelen alim Ayetullah Zeynul Abidin Merendi vefat etti. Bu değerli alim dini ilimlerin başlangıcını ve İslami marifi İran'ın Doğu Azerbaycan ilindeki Meren kentinde öğrendi. Ardından kursal Necef'e şerife gitti ve orada önde gelen alimlerden olan Mirza Şirazi ve Mirza Habibullah Reşte gibi alimlerden feyizler aldı. Ayetullah Merendi Azerbaycan'ın bir kısmında taklit merci oldu ve nihayet Hicri Şems'i 16 Tir 1301 yani Hicri Kameri 12 Zilkade 1340'de 72 yaşında Hakk'a yürüdü ve onun naaşı Necip Eşref'te defnedildi. ...84 yıl önce bugün Hicri Şems'e 16 Tir 1316'da ünlü din alimi ve usul fakihi Ayetullah Mirza Ebu'l-Hadi Kerbasi vefat etti. Hicri Şems'e 1281'de Kutsal Necef-i dini ilimleri öğrenmek için giden Ayetullah Mirza Ebu'l-Hadi Kerbasi, kendi döneminin önde gelen alimlerinden sayılan Ayetullah Ahund Molla Muhammed Kazım Horasani ve Seyyid Muhammed Kazım Yezdi gibi hocaların usul ve fıkıh derslerine katıldı. ...35 yıl önce bugün Hicri Şems'e 16 Tir 1365'te İranlı ünlü edebiyat şairi Sadi-i Zaman lakaplı Üstad Seyyid Rıza Hüseyin'i vefat etti. Hicri Şems'e 1289'da Azerbaycan'da dünyaya gelen Hüseyin'i ilk eğitimini bitirip kendi döneminin önde gelen hocaları nezdinde bilim öğrendikten sonra zirveye ulaştı. Fars, Türk ve Arap edebiyatına büyük ilgi duyan Hüseyin'i kendi döneminin yaygın olan tüm ilimleri özellikle kelam, mantık, tarih, hadis, fıkıh, Kur'an tefsiri ve hukuk bilim dallarında geniş bilgiye sahipti. Seyyid Rıza'nın eğitiminin başında şiir söylemede yeteneğe sahip olduğu ortaya çıktı ve 14 yaşındayken şiir söylemeye başladı. Genç iken büyük üne kavuşan Seyyid Rıza, İsmet ve Taharet hanedanına büyük ilgi duyması ve iyi niyetli olmasından dolayı Fezail ve Menakib yayınlanması alanında çalışmalarda bulundu. Seyyid Rıza o dönemde Azeri Türkçesi ile Mersiye edebiyatı alanında en önemli çehrelerden sayıldı. Bu önde gelen şair çeşitli eserler kaleme aldı ki bunlar arasında Lemaet, Hüseyin, Parlak Nücum ve Hüseyin Eserleri gibi kitaplara da değinebiliriz. ...720 yıl önce bugün tarihi bir rivayete göre Hicri Kameri 26 Zilkade 722'de Müslüman mütekellim, fakih, müfessir ve edip Mesud bin Ömer Taftazani İran'ın kuzeydoğusundaki Guçan kentinin yakınında dünyaya geldi. Bilim öğrenmek için Horasan ve Orta Asya kentlerine seferler düzenleyen Taftazani engin bilgilerinden yararlanarak birçok eser kaleme aldı ve eserleri de ilmiye hafızalarında okutuluyordu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
100 TL'nin 83'ü eridi.
Karar.
Anayasa Mahkemesi herkesi bağlıyor, siyaseti bağlamıyor.
Star.
Türk sihası Bayraktar TB2'ler Avrupa'da yine gündem oldu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Hakan Albayrak, 5 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde kamuda tasarruf tedbirleri başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesinde başta Cumhurbaşkanlığı külliyesi olmak üzere denseydi şahane olurdu. Biliyorum. AK Parti Araştırma Geliştirme Başkanı Mustafa Şen'in bir televizyon programında yaptığı tabii ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hariç tutulacaktı başlıklı konuşmada hatırlattığı gibi orada yabancı devlet başkanları ve başbakanları ağırlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı söz konusu ama aransaydı orada da bulunurdu tasarruf tedbirlerine dahil edilebilecek pek çok şey diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bana sorarsanız Cumhurbaşkanımızın üst düzey kabullerde oturduğu ve misafir devlet yahut hükümet başkanlarının oturtulduğu şu altın varaklı tahtımsı koltukların satılıp yerlerine sade koltukların alınması bile söz konusu olabilirdi ve çok da güzel olurdu bu. Cumhurbaşkanlığının külliye harcamaları çok yüksek yolundaki eleştiriler üzerine 5 Ekim 2017 tarihinde yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en yüksek temsil makamı, dolayısıyla ülkemizin vitrini olan Cumhurbaşkanlığı nezdindeki faaliyetlerin itibarda tasarruf olmaz anlayışıyla ülkemizin vakarına yaraşır şekilde yürütülme mecburiyeti vardır denmişti. Ama israf ve şaşadan uzak durmak, sadelik, tevazu Türkiye'nin itibarına niye gölge düşürsün ki? Tövbe! Külliyeyi külliyen hariç tutmak yerine şu harcamaları hariç denebilirdi. Hükümetin bu konuda eleştiriyi hak ettiği muhakkak. Ama Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı hariç tutuldu diye kamuda tasarruf tedbirleri paketini önemsizleştirmeye çalışmak doğru değil. Kamu kurum ve kuruluşlarının yeni bina satın alması veya kiralamasının yasaklanması, yeni araba satın alması veya kiralamasının da yasaklanması ve kamudaki araba sayısını 2023 sonuna kadar en az %20 oranında azaltma kararlılığının gösterilmesi, tanıtım harcamalarının durdurulması, gereksiz açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetlere son verilmesi vesaire vesaire vesaire müthiş bir gelişme. İnce elenip sık dokunarak hazırlanmış kamillen uygulanması halinde gerçekten sadra şifa olabilecek bir paket bu. Genel olarak da mali işlerde, hukukta, demokraside, her sahada böyle ince eleyip sık dokuyarak sadra şifaya azmetse daha ne isteriz hükümetten?
Eyüp Kabil 5 Temmuz tarihli Yeni Mesaj gazetesinde elektrikte neler oluyor başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye'nin dev kuruluşlarından olan Türkiye Elektrik İletim Özelleştirme Furyası'na dahil edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetenin cumartesi günkü sayısında yayımlandı. Buna göre TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına karar verildi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye araştırması sonuçlarına göre TEİAŞ 2020 yılında 14.9 milyar TL'lik ciroyla 500 şirket arasında 26. sırada yer aldı. 2020 yılı bütçe verilerine göre Türkiye Elektrik İletim TEİAŞ varlıklarının toplam değeri 27.9 milyar TL seviyesinde bulunuyor. TEİAŞ 2019 yılında da 2.1 milyar TL kar yapmıştı. 1914'te kurulan TEİAŞ Türkiye'deki enerjinin iletimini sağlıyor. Şehirler arası üretilen enerji birbirine bağlıyor. Yerleşim birimlerine taşıyor. Üretici ile tüketici arasında anlık olarak talep değişimini yönetiyor. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle memur statüsünde 430, sözleşmeli statüde 4487 ve daimi işçi statüsünde 3139 olmak üzere toplam 8056 personel görev yapıyor. kar elde eden binlerce personelin görev yaptığı Türkiye'nin elektrik konusundaki en büyük kuruluşlarından biri olan şirket için böyle bir karar alınması anlaşılır gibi değil. Bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türkiye'nin yönetilmesine isyan ediyorum. Başkanlık sistemine geçtiğimiz Temmuz 2018'den 20 gün sonra zamlar yağmaya başladı. 1 Ağustos 2018'de %9,1, Eylül 2018'de %9,1, 1 Ekim 2018'de %9 elektriğe zam yapıldı. Yani 3 ayda %27 zam geldi. 1 Ocak 2019 tarihinde %10 oranında indirim yapılan elektrik faturaları 1 Temmuz 2019'da %15, 1 Ekim 2019'da %15 zamlandı. Yani indirime düşersek bir yılda %20 zam yapıldı. Elektriğe 1 Ekim 2020'de %5,75 oranında yine zam oldu. 1 Ocak 2021'de %6 ve son olarak 1 Temmuz 2021'de %15 oranında zam yapıldı. Böylece bu yıl şu ana kadar elektrik faturaları %21 oranında zamlandı. Diyeceğim o ki başkanlık sistemi bize zamlardan ve hayat pahalılığından başka bir şey getirmedi. Şimdi de bir cumhurbaşkanlığı kararı ile TEAŞ elden gidiyor. AKP döneminde elden giden o kadar çok devlet kuruluşu ve taşınmazlar var ki elde ne var diye baktığımızda yine borçtan başka bir şey görünmüyor. 1986'da yani Özal döneminde başlayan özelleştirme sürecinde 2021'e kadar 70 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi. 2002'ye kadar geçen 16 yılda 8 milyar dolarlık özelleştirme işlemi tamamlandı. AKP iktidarının 19 yılında ise özelleştirme miktarı 62.3 milyar dolara ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin şu anki dış borcu yaklaşık 500 milyar dolar. 70 milyar dolara devletin tüm kurumlarını sat, sonuç devletin 500 milyar dolar borcu olsun. Pes vallahi. Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamayan özelleştirmeler ile devletin kurumları ve taşınmazları yabancılara ve yandaşlara devredildi. Ülkemizde vatandaşlar her gün biraz daha fakirleşirken yabancılar ve yandaş bazı şirketler büyüdükçe büyüdü.
Abdülkadir Özkan 5 Temmuz tarihli Milli Gazete'de laf yarışına değil çözüme odaklanmak gerek başlıklı yazısına yer veriyor. İktidar kanadından yapılan açıklamalara baktığımızda ülkemiz adeta gelişmede uçuşa geçmiş durumda. Ülkenin hiçbir sorunu yok. Hele hele ülkemizde açlık ve yoksul sınırı altında bir gelir ile yaşamak zorunda kalanlar bulunmuyor. Hemen belirteyim ki bu arada insanımız sıkıntı içinde değil, iktidara göre muhalefet öyle takdim ediyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Muhalefetin bunun ötesinde asli görevi olarak yapması gerekenler ülke sorunlarını ortaya koymak ve bunların çözümlerini dile getirmektir. Ne var ki ülkemizde muhalefet sorunları dile getirdiğinde hemen büyük bir tepki ortaya konuyor. Yalancılıkla suçlanıyor. Bu arada sıkça da iktidar kanadının altına sığınmamış siyasi partiler hain ya da terörist destekçisi olarak nitelendiriliyor. Haziran ayının son günü birbirini takip eden herkesin kullandığı, kullanmak zorunda olduğu ürünlere zamların yapılmış olmasını eleştiren muhalefet kanadından emekliye memura zammı vermeden geri aldılar şeklinde eleştiri gelince de söylenenlerin yalan olduğu ileri sürülerek adeta insanımızın yaşadığı zorlukların dile getirilmesine bile tahammülsüzlük sergileniyor. Bu köşede geçen hafta içinde TÜRKİŞ tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına dikkat çekmiş, özellikle açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarına vurgu yapmaya çalışmış, açıklanan rakamlara göre nüfusumuzun ne kadarının açlık ve yoksulluk sınırı altında gelir ile hayatını sürdürmek zorunda olduğunu sorgulamıştım. Bu sorumun cevabını önceki gün Tüketici Hakları Derneği tarafından Türk İş ve TÜİK verilerine göre yapılan hesaplamaların sonuçlarından aldım. Buna göre 2021 yılı Haziran ayı itibariyle Türkiye'de 16 milyon kişi açlık sınırı, 50 milyon da yoksulluk sınırı altında bir gelir ile hayatını sürdürmek zorunda kalıyor. Nüfusumuzun yaklaşık 84 milyon olduğu düşünüldüğünde yaşadığı görülüyor. Nüfusumuzun büyük bölümünün açlık ve yoksulluk sınırı altında kalan bir gelir ile hayatta kalma mücadelesi vermenin başka bir sonucu ise ülke nüfusunun yarısının borç, kredi ve faiz kıskacına mahkum olmasını gündeme getiriyor. Bu durum nüfusumuzun büyük bir kısmının sıkıntısını ve bunalımını daha da artırıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adalete yayan, iyi yöneten ve halka adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde İzzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
Bizler de bu bağlamda insanları kurtaracağı vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin 3. bölümünde birlikteyiz.
Geçen bölümlerde insanın fıtrata dayalı eğiliminden dolayı bireysel ve toplumsal hayatında tekamüle yöneldiğini, adalet, özgürlük ve gerçek barış gibi yüce değerlere meyilli olduğunu, eşsiz ve büyük bir kurtarıcı peşinde ve arayışında olduğunu anlattık. Bu kurtarıcının ise dünyada adaleti inşa etmesini beklediğini açıkladık. Aslında insanların büyük ve salih birini beklemesinin bir diğer nedeni, kimsenin şimdiye kadar ıslah edemediği zulmün, yoksulluğun, ayrımcılığın ve yolsuzluğun belirtilmesidir. Bunu başarmak için sadece ahir zaman adalet talep kurtarıcısından da beklenir.
Tüm bunlara rağmen mevcut düzensiz ve hoş olmayan durumdan kurtulmayı bu büyük kurtarıcı tarafından gerçekleştirmenin beklenmesinin bir diğer nedeni de bulunmaktadır. Hepimiz varlık aleminin çok ince, detaylı ve düzenli olduğunu, belirli ve değişmez kurallara ve ilkelere sahip olduğunu, mahlukların birbiriyle ilişki içerisinde olduğunu biliyoruz. Yer kürenin dışında yıldızlar, gezegenler ve diğer semavi cisimler, alemin geniş bir ortam olduğunu, onların da ince detaylı hesaplar üzerine varlıklarını sürdürdüğünü biliyoruz. bu gezegenlerin en ufak sapmasının diğer semavi cisimler içinde felaketler doğurabileceğini biliyoruz. Hatta yer kürenin yörüngesindeki en ufak bir değişimin dehşet verici olaylara yol açabileceğini, diğer gezegenlere çarpmasına veya güneşe doğru çekilmesine ve nihayetinde insanın hayatının son bulabileceğini biliyoruz.
Tabii yer kürümüzde de tüm varlıkların yaratılışı ve aralarındaki bağlar ve ilişkiler hep ince detaylı kurallara ve planlamalara dayalı olduğu bilinir. Denizler, kara parçaları, dağlar, ormanlar, çöller ve de türlü türlü bitkiler ve canlılar hep bu ince detaylı kurallara uymak zorundadır. İnsanın organları ve vücut parçaları bile hayret verici bir şekilde tasarlanmış ve birbiriyle dakik bir bağ içerisindedir. Bu ince ilişki ve bağ ise bekamızı sağlayıp işlerimizi yerine getirmemize yol açar. Durum o kadar hassas ki en ufak bir halel ağır hastalıklar ve ölümle neticelenir.
Bu planlanmış ve harika düzen ve uyum, kainata hakim olan sağlam ve kesin kanunlar sayesindedir. Bu kanunlar ve kurallar ise kainatın varlıklarına ve fenomenlerine daima hakim olmuş ve olmaya devam edecektir. Allah-u Teala ise sadece insanlara tam bir akıl nimeti sunmuş ve onların kaderini kendilerine bırakmıştır. Böylece insanlar varlık aleminde hüküm süren kurallara uyarak ihtiyaçlarını karşılayıp doğaya müdahalede bulunabilirler. İnsanlar bu kadar önemli bir avantaj sayesinde kendilerini Yaradan'ın halefi olarak tanıtabilirler. Tabii ki bu yüce konuma karşın insanlar hayvanlardan bile daha aşağı kademelere düşebilirler.
Tarih boyunca insan aklını ve gücünü kendi ilerlemesi için kullanmasına rağmen genel olarak görkemli yaratanının imtihanını başarılı bir şekilde geride bırakamadığı söylenebilir. Pek çok icat ve keşifler yapmış insan yaşam şartlarını büyük ölçüde iyileştirmiş fakat aynı zamanda çok büyük zarar ve kayıplara da sebep olmuştur. Beşer tüm varlıkları bencilce ve aşırıya kaçarak kullanmış, doğaya ve varlığa birçok, bazen de onarılmaz zararlar vermişlerdir. Bazı hırslı ve bencil insanlar, başkalarının temel haklarını görmezden gelmiş ve baskıya yürenmiştir. Yıkıcı savaşlar her zaman masum insanların canı ve malına zarar vermiş ve birçok felakete neden olmuştur. Bu nedenle insanoğlu çoğu zaman aklını ve ilmini doğru kullanamamış ve bu durumu da ölü bir hale getirmiştir ki şimdi bilimsel ve teknolojik ilerlemenin zirvesindeyken bile kendisini mutlu görmemekte ve bazen de eski zamanlarda yaşamak arzusundadır.
Çeşitli insani ekoller ve hareketler de insana yaşamanın doğru yolunu gösterememiş, bazen de onu yoldan çıkarmıştır. Bütün bunlar insanın genel ve yüce varlık yolunda ilerlemek yerine çeşitli etkenler altında sapmış olmasından kaynaklanmakta. Ancak insanoğlunun şuur ve akılcılığının gelişmesiyle bu düzgün ve doğru yolda hareket etmenin onları mutluluğa ve kurtuluşa ulaştıracağının anlaşılması beklenmektedir. Bunun için de bilinçli, akıllı ve dirayetli bir lidere ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Yaratılış kanunlarının ve sisteminin farkında olan ve bu ilahi sistemle uyum içinde insanlığa tekamül yolunda rehberlik edebilen bir kurtarıcı ve rehbere ihtiyacı kaçınılmaz bir gerçektir.
Ahir zaman kurtarıcısının ortaya çıkmasının bir diğer nedeni de insanın maneviyatını, zindeliğini ve iç huzurunu sağlaması zaruretidir. Birbiriyle bağlantılı ve birbirini tamamlayan maddi ve manevi boyutlarından olduğu bilinmektedir. İnsan maddi manevi durumuna alaka göstermesi boşluk hisseder ve gerçek gelişme ve huzuru sağlayamaz. İnsanın gelişmesinden bu yana bu önemli ihtiyacı karşılamak için birçok ekol ve din yaratılmış, ancak ilahi dinler dışında hepsi başarısız olmuştur.
İnsanlar farklı zaman ve mekanlarda putlara, hayvanlara, insanlara ve diğer çeşitli tabiat varlık ve olgularına taparak maneviyatçı ve Allah'ı arayan tabiatlarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlardır. Fakat bunların hepsi hurafeler ve insanın doğru yolundan sapmalarıdır. İlahi peygamberler dünyada ve ahirette kurtuluşa ve saadete ulaşmanın yolunu göstererek insana maneviyat kaynağı ve yegane ve ihtiyaçsız olan Allah'ı tanıtmaya çalışmışlardır. Ama aynı zamanda çok fazla muhalefetle karşılaşmışlardır.
Günümüz dünyasında maneviyata önem veriyor gibi görünen her türlü ilahi olmayan düşünce, ekol ve mezhep vardır. Ancak bunlar insanı hep saptırmıştır. Öte yandan batılı hükümetlerin politikaları ve hareketleri ve de ahlaki yozlaşmayı teşvik eden medyanın da yardımıyla para ve güç kazanma, ün kazanma ve şöhret peşinde koşma gibi alanlarda insan giderek daha fazla aşırı materyalizme doğru itilmek istenmiştir. Bu iğrenç ve zararlı eylemler insanın önemli bir manevi yanını izole etmiş ve bu nedenle de insan gerçek bir huzur ve neşe hissedememiştir. Bu nedenle her geçen gün daha fazla insan böyle anormal bir ahlaki durumdan, zihinsel boşluktan ve zihinsel yorgunluktan bıkmakta, maneviyatçı ve yaratanı arayan duasına yürenmektedir.
Bu gibi iflas etmiş durumlarda ilahi bir kurtarıcı ve reformcu insana yüce ruhu ve maneviyatı geri kazandırabilir. Bu nedenle fitne ve materyalizm tuzağına henüz düşmemiş, gerçek maneviyatı ve takvayı kalplerinde yaşatmış kimseler her zaman inançlarının ve dinlerinin korunması ve yayılması için böyle bir hidayet ve hidayete vesile olanın zuhuru için dua ederler. Öyle bir hidayet aracı ve kurtarıcı ki, hikmetli ve akıllı olup, İnsanın maneviyata ve ahlaka olan ihtiyacından haberdardır ve onu yolsuzluk ve fesat bataklığından kurtarmak niyetindedir. Böyle bir kurtarıcı Allah'a iman, ahlak ve maneviyat ıtrını insanlara aşılamak istemektedir.
Demin de değindiğimiz gibi dünyayı zulüm, mağduriyet ve yolsuzluk ve fesattan kurtaracak seçilen birinin geleceğine inananlar sürekli dua ederler. Bu bağlamda iftitah duasında ahir zaman kurtarıcısı hakkında şunları okuyoruz.
Allah'ım, vaatleri kurtarıcının zuhuru ile gerçekleştir. Duamızı kabul eyle. Kurtarıcının aracılığı ile isteklerimizi ata eyle. Bizi dünya ahiret arzularımıza ve bu arzuların ötesine kavuştur. Ey hacet istenilenlerin en iyisi ve en büyük, affeyle gel.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin 3. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın Afganistan'daki savaş cinayetleri.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Afganistan'daki savaş cinayetleri isimli seri sohbetimizin 2. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Programımızın bugünkü bölümünde Amerika'nın savaş cinayetlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ele alınması zarureti üzerinde duracağız.
Amerika'nın Afganistan'daki silahlı çatışmalarda tutukladıklarına yönelik işkenceler ve suistimallerine ilaveten Bush hükümetinin üst düzey yetkililerinin sözde terörle mücadelede uygulanan gelişmiş sorgulama yöntemlerinde doğrudan müdahalelerinin bulunduğu veya bilgilendirdiklerine dair belgeler ve kanıtlar da mevcuttur.
Gazetelerdeki haberler, gizlilikten çıkarılan Amerikan belgelerinin ifşa olunması ve kongre düzeyinde tutuklulara yönelik suistimaller hakkında yapılan araştırmalar, Afganlı tutuklara yönelik ölümcül sorgulama tekniklerinin üst kademelerden alt kademelere iletildiğini göstermekte. Bu bağlamda Beyaz Saray, Amerika Adalet Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Teşkilatı CIA'nin de bu süreci onayladığı görülmektedir. Nitekim Bush hükümetinin üst düzey makamları da CIA ve Savaş Bakanlığı üst düzey makamları ile işbirliği yaparak Afganistan'da savaş esirleri ve tutuklulara karşı gelişmiş sorgulama tekniklerini yasaya dönüştürmek istiyorlardır.
Hukuki açıdan Amerika'nın Afganistan'daki silahlı çatışmalarda tutuklanan kişilere yönelik şiddet dolu sorgulama sürecinde alt kademe personel hep üst düzey makamlar ile sorgulama teknikleri hususunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Aslında sorgulayıcıların performansı da hep gelişmiş sorgulama teknikleri talimatnamesine dayandırılmıştır. Amerikan devlet adamlarına göre ise bu talimatname hoşgörülü ve yumuşak bir talimatnamedir. Buna göre sorgulayanların gerçekten tutuklananlara acı çektirmek istemedikleri öne sürülmektedir. Halbuki uluslararası ceza hukuku açısından hiyerarşiye dayanarak alt kademelerine emirler veren ve onların yaptıklarından haberdar olan tutukluların işkence edildiğini bilen yetkililer de cezai sorumluluğa sahiptirler.
Afganistan'daki askeri ve CIA personelinin savaş suçlarının boyutları ve örnekleri çok geniştir. Amerika'nın Afganistan'ı işgalinden 20 yıl geçtiği bir sırada Amerikan birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin gündeme geldiği sırada Amerika'nın savaş suçlarının her gün yeni boyutları ve örnekleri ortaya çıkıyor. Uluslararası Ceza Hukuku ve Roma Anlaşması'nda yer alan uluslararası insani hukukun kurallarına göre bu suçların başlıca faillerinin cezai kovuşturulması zaruridir. Bununla birlikte Amerika hükümeti Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önemli bir muhalifidir ve kovuşturma konusundaki endişeleri nedeniyle bu mahkemeye üye bile olmamıştır. Ancak savaş suçlarının kovuşturması Afganistan hükümeti üyeliğine ve topraklarında suç işlenmesine bağlı olarak başlatılması mümkündür.
Amerika'nın Afganistan'ı uluslararası insani hakları savunma ve terörizm ile mücadele bahanesiyle işgali, uluslararası olmayan silahlı çatışma yasası ve 4 Cenevre Sözleşmesi'nin hükümlerinin maskesi altında hayata geçirilmiştir. Uluslararası insani hukuk, silahlı çatışmalarda güç kullanımı ile ilgilenen uluslararası hukukun bir dalıdır. 4 Cenevre Sözleşmesi ve ek protokolleri uluslararası silahlı çatışmalarda ve yerel silahlı çatışmalarda kullanılan uluslararası insancıl hukukun ana mercileri arasındadır. Afganistan'daki 20 yıllık askeri müdahalesi sırasında Amerika 4 Cenevre Sözleşmesi'nin kurallarının çoğunu ihlal etti ve bu nedenle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından cezai kovuşturmaya tabi tutulabilir.
Afganistan hükümeti 2003 yılından bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesidir. Bu nedenle Afganistan hükümeti üyeliğine dayalı olarak CIA askerleri ve personelinin savaş suçlarının kovuşturulması amacıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı ile 112 kez yazışma yapılmıştır. Amerika'nın baskısına rağmen savcı sonunda Roma Anlaşması'nın 15. maddesi uyarınca 2007 yılında Afganistan'daki duruma ilişkin bir ön soruşturma başlatıldığını duyurdu. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Afganistan durumunu Amerikan ordusu ve Uluslararası Güvenlik Destek Gücü İSAM tarafından desteklenen Afgan hükümetiyle Taliban ve El-Kaide'de dahil olmak üzere hükümet dışı silahlı gruplarla bir iç silahlı çatışma olarak nitelendirdi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçları İşkence ve Afganistan'daki Amerika güçlerinin diğer ilgili suistimalleri de dahil olmak üzere kendi yetkisi altındaki suçlar için makul bir temel olduğunu belirtti. Ayrıca Ceza Mahkemesi savcısının görüşüne göre 2003'ten 2004'e kadar CIA'in gizli gözaltı tesislerinde tutulan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tüzüğüne uygun olarak yargı yetkisine zemin hazırlayan suçların da yaşandığını belirtti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı yaptığı açıklamada Amerika'nın bu hususta işbirliği yapmadığını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Afganistan'daki sivillere karşı işlenen bazı savaş suçlarına ilişkin bilgi eksikliğinin Amerikan hükümetinin işbirliği eksikliğinden kaynaklandığını belirtti. Ortak 4 Cenevre Sözleşmeleri'nin 3. maddesi ve 2. ek protokolü, Amerika'nın Afganistan'daki El-Kaide ve Taliban güçleriyle silahlı çatışması ile ilgilidir. Buna göre silahlı çatışmalarda kaba kuvvet kullanımı, hedefleri ayırma ilkesi ve savaşanlarla savaşmayanlar arasında ayrım yapılması gerekliliği, gereksiz çatışmaların yasaklanması, zaruret ilkesi ve orantılılık ilkesi gibi çeşitli boyutları vardır. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'daki sivil merkezlere, düğünlere ve yaz törenlerine sayısız saldırı düzenleyerek bu ilkeleri büyük ölçüde ihlal etmiştir.
Cenevre Sözleşmesi'nin 3. maddesi ayrıca esaret altındaki sivillere yönelik muameleye ilişkin katı yasaklar içermektedir. Ancak öldürme, yasa dışı gözaltı, işkence, zulüm, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele gibi davranışlar Amerika'nın Afgan tutuklu ve hükümlülere karşı işlediği yaygın suçlar arasında yer alıyor.
4. Cenevre Sözleşmesi'nin gerekliliklerinin ihlaline ilişkin uluslararası ceza hukuku kuralları, Roma Anlaşması olarak bilinen Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünde yer almaktadır. Bu bağlamda Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğü, savaş suçu failleri ve amirlerinin ve uluslararası insancıl hukuk hükümlerini ihlal edenlerin kovuşturması için çok çeşitli kural ve güvencelere sahiptir.
İranlı üniversite profesörü ve uluslararası hukuk uzmanı olan Dr. Cevat Salih şöyle diyor. Tüzüğüne göre Uluslararası Ceza Mahkemesi üye devletlerin topraklarında işlenen 4 tür suç veya üye devletlerin vatandaşları tarafından işlenen suçları yargılama yetkisine sahiptir. Bu suçlar arasında savaş suçları, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve tecavüz ve cinsel taciz sayılabilir. Bu suçlar, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından üye devletlerin veya vatandaşlarının dava açması ile ele alınabilir. Durumun savaş suçlarının işlendiği hükümet tarafından veya savaş suçlarına karışan hükümet tarafından veya mahkeme savcısı tarafından bildirilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturma veya araştırma başlangıcıdır. Afganistan örneğinde Uluslararası Ceza Mahkemesi, Amerika'nın Afganistan'daki savaş suçlarıyla ilgili kendi soruşturmasını başlatmıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesi ve de Kabil hükümetinin de işbirliğiyle Afganistan'daki savaş cinayetleri işleyen ve amirlerinin cezai olarak kovuşturmaya tabi tutulacakları beklenmektedir.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Afganistan'daki savaş cinayetleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'ani noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak ve böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlanmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte sohbetimizin 33. bölümünü dinleyelim. Önce Bakara suresinin 28. ayetine hep birlikte kulak verelim. Siz cansız, henüz yok iken sizi dirilten, dünyaya getiren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda ona döndürüleceksiniz. Yüce Allah'ı en iyi tanıma yolu, yaratılışı ve evreni düşünmektir. Hayat ve ölüm gibi iki olgu üzerine düşünmek, insanları şu hakikatle tanıştırır ki, eğer hayat kendi elinde olsaydı onu ebedi yapardı. Oysa insan önce yoktu, daha sonra var oldu. Ardından ona verilen bu hayat da elinden alınacaktı. Bundan önce bizler de taşlar, ağaçlar ve diğer nesneler gibi cansızdık. Yüce Allah bize can verdi ve idrak ve şuur sahibi yaptı. Dolayısıyla Yüce Allah'ın en büyük nimeti hayat nimetidir. İnsanoğlu bunca bilimsel ilerlemesine karşın hayatın sırrını öğrenmekten acizdir. Ancak sadece hayat değil, ölümümüz de Yüce Allah'ın elindedir. Bizler kendi irademizle bu dünyaya gelmedik ki kendi irademizle de ayrılalım. Bizi yaratan ve yok eden de O'dur. Bu arada sadece amellerimiz bizim irademizin altındadır. O zaman nasıl varlığımız ve yokluğumuz O'nun iradesinde olan Allah'ı inkar ederiz? Ve nasıl ölümden sonraki yeniden doğuşu inkar ederiz? Oysa bizlere ikinci kez hayat vermek, ilk verilen hayata göre çok daha kolay veya en az onun gibi olmalıdır. Nasıl olur da bizi yoktan var eden Allah, bizleri ikinci kez yaratmaktan aciz olabilir? Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'in irşad ve hidayet yöntemlerinden biri akıl ve fıtrata yönelik sorular gündeme getirmek, böylece insanları düşünmeye ve hakikatleri keşfetmeye yönlendirmektedir. Hayat, Yüce Allah'ın varlığının işareti ve ölüm olgusu da maat ve kıyamet gününün varlığının işaretidir. Kendini tanımak, Allah'ı tanımanın ilk adımıdır. Eğer insan kendi hakikatini tanırsa Allah'ı da tanıyacaktır. Çünkü kendinden hiçbir şeyi olmadığını ve neyi varsa yoksa ondan olduğunu anlar. İnsanların kemale ermelerinin sonu Allah katına ulaşmak ve hayatın başlangıcı ve nimetlerin kaynağına kavuşmaktır. Ölüm yaşamın sonu değil, yeni bir hayatın başlangıcı ve Allah'a doğru gitmektir. Maad meselesini reddedemeyen kafirler, ölümden sonraki yaşamla ilgili bazı soruları gündeme getirerek kuşku yaratmaya çalışıyordu. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de sizlerin yaşamlarınızın ilk kaynağı nereden şeklinde sorular gündeme getirerek onlara cevap veriyordu. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Putin'in tebrik mesajına cevap verdi. Rusya'dan düşen uçak sonrası İran Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı yayınlandı. İran diplomatik heyeti Kazakistan'a gitti. Yemen'in Tahran Büyükelçisi, İran, Yemen halkının yanında duran tek ülkedir. İran Büyükelçisi, Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı ile sınır ve güvenlik işbirliğini görüştü. Türk ordusu Kuzey Irak'ta yasa dışı saldırılara devam ediyor. Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi. Hamas, Batı Şeria'daki protestoculara yönelik baskıyı kınadı. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.